altın olukla yürüyür. Ahmet Taş getiren ve Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Erkam Radyo'ya, Altın Oluk'la Yürüyüş programına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Altın Oluk'la Yürüyüş programında bugün Altın Oluk dergisinin ikinci cildinin ilk sayısını aldım önüme. Yani Mart 1987 Altın Oluk dergisinin 13. sayısı. İnşallah bundan böyle Altın Oluk'la Yürüyüş programında her ayın ilk çarşambası Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey ile o ayki Altın Oluk Dergisi'ni böyle enine boyuna konuşacağız. Gerek kapak konusunu, gerek Altın Oluk'un gündemini aldığı konuları, hazırladığı dosyaları ve derginin o sayısında yer alan altını çizerek okuduğumuz satırları, Altın Oluk'un o ay o konuyu neden gündemine alıp okuyucusunun gündemine taşıma ihtiyacı duyduğunu ve benzeri o sayıdan yola çıkarak konuları Ahmet Taş Getiren Bey ile daha önce olduğu gibi yine bu Altın Oluk'ta Yürüyüş programımızda inşallah konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Ve diğer haftalarda Altın Oluk dergisinin ilk sayılarından yine başlayarak sizlerle beraber bir yolculuğa çıkacağız. Altın Oluk'la Yürüyüş adı altında. Daha önce Ahmet Bey ile yine Altın Oluk dergisinin ilk sayılarını konuşuyorduk. Zaman zaman Ahmet Bey müsait oldukça yine eski sayılardan yola çıkarak birlikte de sohbet edeceğiz. Ama ağırlıklı olarak bundan böyle Ahmet Taş Getiren Bey daha çok her ayın ilk çarşambası, o ayın yeni çıkan, daha hani tabirindeyse dumanı üstünde olan taze Altın Oluk Dergisi ile bu programda bizlerle birlikte olacak, sizlerin huzurunda olacak. Kıymetli dinleyenlerimiz, Altın Oluk Dergisi'nin Mart 1987 sayısında gündemine aldığı bir konu, iman ve hayat konusu. Bununla alakalı olarak özel bir yine sayı hazırlamış Altın Oluk ki her sayısı gerçekten özel bir dergi. Bursa Ulu Camii'nin içinden çekilen çok özel hat istiflerinin de yer aldığı bir fotoğraf karesi var derginin kapağında. Gidenler, görenler muhakkak hatırlayacaktır. Bursa'nın gerçekten buram buram maneviyat ve huzur kokan camilerinden Ulu Camii'nin içerisinde bir de gerçekten o camiyle özdeşleşen, bütünleşen, o camiye ayrı bir zenginlik ve derinlik katan şadırvan da vardır. Onun da nevi şahsına münhasır bir hikayesi olduğu ehlince malum. O şadırvanın o güzel fotoğrafı yer alıyor Altın Oluk'un kapağında. Altın Oluk dergisi bu sayısında iman ve hayat konusunu gündeme getirmiş dedik. İnancın hayattan uzaklaştırılmaya çalışıldığı ve kalbi hapsedilmek istendiği bir dönemde bu konunun hayati bir değer taşıdığı düşünülmüş Altın Oluk yazı heyeti tarafından. İslam'ın Amentü'de özetlendiği inanç değerlerinin hayata nasıl bağlanmış olacağı, tevhid inancının hayatı nasıl yorumladığı, kulluğun çerçevesi, iman ve inkarın yorumladığı hayat tarzları arasındaki farklar, işte bütün bunlar İslam'ın yönlendirmediği bir sosyal yapı içinde Müslüman için son derece önemli inanç problemleri ortaya çıkarabilmek meseleleridir deniliyor derginin sunuş yazısında. Allah Celle Celaluhu insanlar sadece iman ettik demekle bırakılıp imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar diye buyuruyor. İnandım demenin bir bedeli var demek ki. İşte değerli dinleyenler, Altın Oluk bu bedeli belirtmeye çalışmış bu 13. sayısında. Ve bu sayıyı inceledikten sonra Amentü ile açılan yeni bir hayatın kapısını çalacaktır. her davranışta inançla inançsızlığı ayrıştıracak, hayatı inanç özüyle yeniden beslemenin yolunu açacaktır okuyucularımız, diyor. Derginin yine sunuş yazısında yazı işleri müdürü Ahmet Taş getiren ve buradan yola çıkarak İsmail Seyidoğlu Müstahar ismiyle Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamız ayetlerin aydınlığında kullukta tevhid hassasiyeti başlıklı bir yazı kaleme almış. İnançtaki tevhidin tabii gereği ve sonucu kullukta da aynı birliğe sahip çıkmaktır, diyor İsmail Lütfi Çakan. İnançtaki tevhidin tabii gereği ve sonucu kullukta da aynı birliğe sahip çıkmaktır. Tevhid, tevhid dışı her çeşit inancı reddetmektir. Uluhiyette Allahu Teala'nın yeganeliğini kabullenmektir. Böylesi bir inancın tabii sonucu kullukta da aynı birliğe sahip çıkmaktır. Allah'tan başkasını kulluğa layık bulmamak, gayre el avuç açmamaktır. Bunun prensibini de Yüce Kitabımızın ilk suresinde Fatiha'da şöyle bulmaktayız. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Evet, yazının sonunda da özellikle şu noktanın altı çizilmiş İsmail Lütfi Çakan hocamız tarafından, nerede olursanız olunuz Allah sizinledir ayeti, dini hissin, dini çerçevenin, ahkamın ve sorumluluğun söz konusu olmadığı özel bir an veya özel hayatın bulunmadığını açıkça belirtmekte ve bahis konusu olan ikili bir yapıyı kesinlikle kulluk dünyasından uzaklaştırmaktadır. Bir insanın hem din duygusundan ve kaygısından uzak kalabileceğini, hem de dindar olabileceğini iddia edebilmek, çağdaş çelişki ve şeytani bir yanılgıdır. Zira tekrar edelim ki, Allah bir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır. Ve güzel bir dua ile sonlanmış yazı, Ya Rab bizi kendine kul, Resulüne ümmet olma şerefinden mahrum eyleme. Ahmet Taş getiren Bey, derginin yazı işleri müdürü, o zamanlar Altınoluk dergisindeki makalelerini Ahmet Maraşlı Müstahar ismiyle kaleme alıyor ve Amentü'deki hayatı yazmış Altınoluk'un bu 13. sayısında. Allah'a inanıp da onun insanı başıboş bıraktığını düşünen kişinin Amentü'sünde bir parçalanma vardır. İlahi hükümleri kabul etmeyen kişinin de öyle. Allah inancını peygamber ve kitap inançları bütünlüyor. Allah insanı başıboş bırakmıyor. Yaratıyor ve ona bir yaşama modeli veriyor. Bunu tebliğ edenler peygamberler. Peygamber, insana ilahi yaşama modelini yani kitabı getiren insan. Demek Allah'a, peygamberlere ve kitaplara inanan bir insan, Allah'ın kendisini yarattığına, hayata ve kainata mutlak hakim olduğuna, İnsanı başıboş bırakmadığına, ona bir yaşama modeli verdiğine, bu modelin vahiy kanalıyla ve peygamber vasıtasıyla insana ulaştığına inanıyor olmalıdır. Allah'a inanıp da onun insanı başıboş bıraktığını düşünen kişinin Amentü'sünde bir parçalanma vardır. İlahi hükümleri kabul etmeyen, peygamberin tebliğini kabul etmeyen kişinin de öyle. Kur'an'ın ifadeleri gayet açıktır. Demek ki Amentü ile belirli bir akit yapan insanın Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm ortaya koymuşsa ondan başkasını seçme hakkı yoktur. Buna isyan eden Kur'an mantığında sapık olarak kabul ediliyor. Sonra Allah'ın ayetleri yani belirlediği hayat modeli üzerine tartışma açan Amentü dünyasının dışına çıkmış yani kafir olarak niteleniyor. Kur'an'ın mantığında yaratan kimse, hayatı da o düzenlesin esprisi vardır. İnsan için sonsuz bir hayat umdesi de budur. Kur'an, insan hayatında ölüm ötesi şuurunun ikinci bir hayat gibi yaşamasını ister. İslam Amentüsü'nde Allah, kitap ve peygamber inancını bütünleyen diğer doku, ahiret inancıdır. Ahiret, yani öldükten sonra diriltilip dünya hayatında belirlenen çerçeveye ne kadar uyduğunun hesabının verileceği hayat alanı. Ölümden sonra yeni bir hayatın varlığını olan inanç da gerisin geriye dünya hayatını biçimlendiren bir özellik taşımaktadır. İnsan daha dünyadayken hayatının bir gün mutlaka hesabını vereceği başka bir aleme gideceğine inanmakta ve bu hayatına bir ahiret gölgesi düşmektedir. Kur'an, insan hayatında ölüm ötesi şuurunun ikinci bir hayat gibi yaşamasını bir sorumluluk duygusu gibi, bir denizin içinden akan ikinci bir ırmak gibi akmasını istemektedir. Ölmeden önce ölüm duygusunu kazanmak, dünyayı ahiretin tarlası gibi bilmek, işte İslam amentüsündeki ahiret inancının mümin hayatına getirdiği sorumluluk duygusu. Yazı şu cümlelerle nihayetleniyor. Burada meseleyi müşahhasta ele alarak iki şey vurgulayabiliriz demiş Ahmet Taş Getiren. Birincisi, Allah'a iman ettiklerini, diğer inanç umdelerine bağlı olduklarını söyledikleri halde, hayatı düzenleme hakkını Allah'a vermekten kaçınan, dünyaya şu kadar sene evvel geldiği farz edilen hükümlerle mi yöneteceğiz? Dünyayı şu kadar sene evvel geldiği farz edilen hükümlerle mi yöneteceğiz diye, Allah'ın hükümlerini kendilerince yargılamaya çalışan insanların durumudur. Bunların bu sözlerinin tutarlı olup olmadığını değil, inanç durumlarını değerlendirmek bu yazının çerçevesine daha uygun düşer. Bu sözler ya gerçek bir inançsızlıktan kaynaklanmaktadır ya da inancını asıl boyutlarıyla temessül edememekten. Hayatta ikisinin de örnekleri bol bol görülebilir. Bu düşüncenin özünde Allah insanları yaratmış ve ne haliniz varsa görün demiştir gibi İslam amentüsüyle bağdaşmayan sakat bir düşünce vardır. Bu noktada inançsıza söyleyecek pek bir sözümüz olamaz. Allah ona hidayet versin diye dua edilebilir ancak. İnancını gerçek netlik içinde özümleyemeyense, elif bağısından başlayarak yeniden öğrenmek, amentü en ince nüanslarına varıncaya kadar özümlemek durumundadır. İkincisi ise gerçek müminin durumudur. O zaten iman 70 küsur şubedir. Hayata imanın bir şubesidir gibi, imanı hayatla birleştiren peygamber buyruklarını özünde duymaktadır. O hep inançlarının ışıttığı bir hayatı yaşama özlemindedir. Bulunduğu her ortamda Allah'ın mutlak murakabesinde olduğunu bilir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirip tebliğ ettiklerine uymanın heyecanını ve sancısını taşır. Yüreğinde hep ahiretten bir ürperti besler. Bütün bu duyguları Allah'ın rahmetinin sonsuzluğuna olan iman ve ümitle birleştirir. Dünyayı Allah için fetheder. Hayatından başlamak üzere her şeyi Allah'ın mutlak hükmüne açar. İmanıyla hayatını bütünleştirir. Ne mutlu o mümine demektedir. Ahmet Maraşlı, Amentü'deki Hayat başlıklı bu makalesinde, Altınoluk Dergisi'nin 13. sayısında. Yani iman ve hayat konusunu gündemine aldığı, kapağında taşıdığı bu sayıda. İsmail Lütfi Çakan hocamız derginin Hadislerle Gerçekler sayfasında imanın adamı olmak diyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini okuyucularıyla paylaşıyor ve daha sonra şerh ediyor. Hazreti Ebu Hureyre dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en üstün amel nedir diye soruldu. Allah ve Resulüne inanmaktır buyurdu. Sonra nedir denildi? Allah yolunda cihad etmektir cevabını verdi. Sonra hangisidir diye soruldu. O sallallahu aleyhi ve sellem de mebrur olan haçtır buyurdu. İmanın özündeki hayat dinamiği, daha doğrusu yaşanma zarureti onu en üstün amel haline getirmiştir. İmanı altı iman esasına inanmak olarak düşündüğümüz zaman, onun kalbi bir tasdikten ibaret olduğunu da kabul etmek zorundayız. Kalbin bir kabulüne amel, iş, eylem denilmesi ise kalbin işi dar anlamını ifade için olmasa gerektir. Zihinlerimizde şekillenen manayı ve dikkatimizi çeken özelliği artık yakaladık. En üstün amel imandır. Yani Peygamber Efendimizin imanı amel, hem de en üstün amel olarak tanıtıyor. İmanın özündeki pratiğe, dinamizme başlı başına bir hayat kaynağı olduğuna dikkat çekiyor denilmiş bu yazıda. Ve İsmail Hütü Çakan Hoca'nın İmanın Adamı Olmak başlıklı yazısının sonunda Akif'in şu mısraları yer alıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmanı hayattan uzaklaştırırsanız, yaşamazsanız, kuru bir mefhum, hayatı imandan soyutlarsanız, ruhsuz bir kargaşadan başka hiçbir şey elde edemezsiniz. Ya Rab, bize imanı sevdir, bizi imanın aktivitesine erdir. Çünkü iman, Resulünün ifadesiyle en üstün ameldir. Merhum Ömer Kirazlı derginin bu sayısında, Ömer Kirazlı Hoca Efendi, Miracu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başlıklı bir yazı kaleme almış. Alemlerin Rabbi, Resulüne kainatını gezdirmiş, göstermiş, kudretini, azametini yakinen bildirmiştir. O esrar perdesinin kapısında kendinden başka kimse kalmadı, ruh ilk geldiği yere vardı, eşsiz güzelliği seyre daldı deniliyor. Bu yazıda şiir gibi bir yazı. Ömer Kirazlı imzasını taşıyor, Miracu Nebi başlığıyla derginin sayfalarında yerini alıyor. Mehmet Tahiroğlu'nun Nasıl Okumalı başlıklı yazısında ise ideal bir okumanın nasıl olduğu üzerinde duruluyor. Mesela okunan kitabın maddi varlığının yanında muhtevasına dikkate alınması karşımıza bir gönül çıkarır. Yani kitabın asıl kaynağını, duygu, düşünce ve inanç kaynağını. Bu kaynağa yönelirken Niyazi Mısri gibi, Nuri Pakdil gibi yönelmek gerekiyor. Çünkü onlar Kur'an terbiyesi almış insanlar. Onlar temizlenmeden kitaba yaklaşılmayacağını bilen insanlar. Kur'an'a bağlı her gönül aynı tavrın, aynı anlayışın adamıdır. Aksi halde kitap insanı nurundan mahrum eder. Burnunda burunsalık taşıyan yavrusuna sütünü vermeyen ana gibi, kitapta kibir ve nice kirliliklerle kendisine yaklaşan adama anlamını vermez. Kur'an'ın ikliminde doğmuş, o iklimde kemale ermiş ruhların gönüllerinden doğan kitapların da aynı hürmet hissiyle okunmaları gerekmez mi? Muhammed İkbal'e babası, Kur'an okurken sana vahyolunuyormuş gibi oku dermiş. Böyle bir öğütle büyümüş, kendisine söylenenleri uygulayarak yetişmiş bir insanın eseri hangi iklimin havasını taşır? Bu soy yazarların gönül ve akıl ürünlerini okurken de aynı tavrın takınılması gerekir. Okumak için önce ruhen hazırlanmak lazım. Ruh, kendi hazırlığı içinde bütün fakültelerini, zihnini, aklını, kalbini de hazırlar. Bu hazırlık içinde okuduğumuz eserler bize aradığımız sütü verirler, bizleri de kendilerine benzetirler diyor Mehmet Tahiroğlu. Okumalı ama nasıl okumalı başlıklı bu yazısında. Doktor Zeki Duman, Allah'a bağlanış ve yönelişte edep konusunu işlemiş kaleme aldığı yazıda. Allah için ibadet ederken samimi, ihlaslı ve dikkatli olmak, adab ve erkana riayet etmek ve kusur işlememeye gayret göstermek gerekir. Allah'ın kullarından beklediği itaat ve ibadetlerin gönülden isteyerek ve içtenlikle yapılmasıdır. Allah'ın kullarından beklediği itaat ve ibadetlerin gönülden isteyerek ve içtenlikle yapılmasıdır asıl olan. Nasıl bir sıkıntı içerisinde olursak olalım, Allah'tan geleni sabır ve dua ile karşılamalıyız. Hakiki mümin, acısı ne kadar büyük olursa olsun, sabır ve dua ile Allah'a sığınır. Yine insanlar da birbirlerinin emir ve yasaklarına uyarlar. Ama Allah'a isyan olan yerde kula itaat caiz olmaz denilmiş. Zeki Duman'ın bu Allah'a bağlanış ve yönelişte edep başlıklı yazısında altını çizdiğimiz bu satırlarda. İsmail Özcan hocamız çağımızda inanç ve dindarlık konusunu o yıllarda, yani bu bahsettiğim 1987 yılının Mart ayında gayet güzel bir üslupla kaleme aldığı bu yazıda işlemiş. Bizzat insanın kendi yaratılışında ve evrende nice sorular vardır ki Allah'ın yaratıcılığı kabul edilmedikçe izahları yapılamayacaktır. İnsanoğlu mutlaka ilahi kaynakta bir irşat ve müdahaleye ihtiyaç duyacak, doğru yola ancak ihtiyacın giderilmesi oranında ulaşabilecektir. Çağ ne kadar ilerlerse ilerlesin, ilim ve teknik hangi terakkiyi sağlarsa sağlasın, bu insanoğlunun refah ve mutluluğu için yeterli olmayacaktır. İnsanoğlu mutlaka ilahi kaynaklı bir irşat ve müdahaleye ihtiyaç duyacak, doğru yola ancak ihtiyacın giderilmesi oranında ulaşabilecek, kendinden bakılmaz saadet ve zenginliğe ancak bu sayede sahip olabilecektir, demiş İsmail Özcan da çağımızda inanç ve dindarlık başlıklı yazısında. Evet efendim, Altınoluk Dergisi'nin Mart 1987, yani 13. sayısını dedik, elimize aldık bugün. İman ve hayat konusunu işlediği bir sayı bu. Ve derginin orta sayfa yazısına geldik. Merhum Musa Topbaş Efendi'nin o zamanlar Sadık Dana Müstear ismiyle kaleme almış olduğu Sultanül Arif'in Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddüs-i Sürruh Serlevhalı yazıları var. Bu yazıların ikincisi derginin bu sayısında yayınlanmış. İsterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Bu aranın ardından Sahibül Vefa merhum Hacı Musa Topbaş Efendi'nin, kıymetli Musa Topbaş Hoca Efendi'nin bu yazısından altını çizerek okuduğumuz satırları siz değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Dinleyeceğimiz güzel bir ilahi var. O ilahinin sonrasında buyursunlar.
Altın Oluk'la yürüyüş kısa bir aranın ardından devam edecek.
Dünyam yeşil baharken solmuş neden bu dağlar? Dünyam yeşil baharken solmuş neden bu bağlar? Bilmem niçin siyahlar giymiş dumanlı dağlar. Bilmem niçin siyahlar giymiş dumanlı dağlar. Sönmüş mü tüm emeller, matemler ufku sarmış. Sönmüş mü tüm emeller, matemler ufku sarmış. Batmış mı hep güneşler, gökler neden kararmış? Batmış mı hep güneşler, gökler neden kararmış? Bülbüller ötmez olmuş, solmuş o gonca güller. Bülbüller ötmez olmuş, solmuş o gonca güller. Hasretle yad ederken ağlar yanar gönüller. hasretle yad ederken ağlar yanar gönüller. Zira o ünlü sultan gülzarı yaktı gitti. Zira o ünlü sultan gülzarı yaktı gitti. Dünyada doldurulmaz bir yer bıraktı gitti. Dünyada doldurulmaz bir yer bıraktı gitti. Bestedir ki ahım ahengi şire sığmaz. Bir bestedir ki ahım ahengi şire sığmaz. Kabrinde diz çöküp ben yıllarca ağlasam az. Kabrinde diz çöküp ben yıllarca ağlasam az. Tarihe dev açarken fatihlerin hayatı. Tarihe devr açarken fatihlerin hayatı. Arşı cihanı sardı üstadımın vefatı. Arşı cihanı sardı üstadımın vefatı.
Altın Oluk'la yürüyüş devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Altın Oluk'ta Yürüyüş programında yürüyüşümüz, yolculuğumuz, beraberliğimiz devam ediyor. Programımızın bu ikinci bölümünde şimdi sizlere Altın Oluk Dergisi'nin 13. sayısında Nisan 1987 tarihinde yayınlanan İman ve Hayat başlıklı bu özel sayısında merhum Musa Topbaş Efendi'nin kendi kaleminden Vermek, Vermek, Gene Vermek başlıklı Sultanül Arif'in Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruhu anlattığı makalesini paylaşmak istiyorum. Sehavetleri. Üstad Hazretlerinin sehavetleri lisana gelmez, kalemle tarif edilemezdi. Bizim yazabildiğimiz deryadan katre mesabesinde bile değildir. Geçimlerinin en dar olduğu bir zamandaydı. Adana'da hizmet gördükleri, muhasebeciliğini yaptıkları müessese sahibi, aylık istihkak bedelini bir zarf içinde kendilerine takdim etmişlerdi. Bu sırada bir fakir gelip Allah rızası için sadaka istediklerinde, mazisi temiz, hali temiz, istikbali temiz olan bu yüksek ruhlu zatın, o zarfı olduğu gibi sahile verdiğini, aynı şahıs hayretler içinde görüyor. Gerek haç yolculukları, gerek diğer zamanlarda bir fakir, kendilerinden aynı gün içinde 3-5 kere yardım istediklerinde katiyen geri çevirmezler, güler yüzle ihtiyaçlarını ziyadesiyle verirlerdi. Hatta bir gün yolculuk esnasında Ürgüp'te bir kişi otomobillerini çevirerek sigara parası istemişti. Bazı yol arkadaşlarının muhalefetine rağmen, madem ki istiyor, vermek lazım demişler, isteğinin dileğini yerine getirmişlerdi. Buna memnun olan fakir, niyetini değiştirip, şimdi gidip bununla ekmek alacağım, diyerek sevinçle oradan uzaklaşmıştı. Maddi yardımda bulundukları bir fakirin, bu paralarla lüks lokantalarda pahalı yemekler yediği şikayetinde bulunulmuştu. Buna da cevaben buyurmuşlardı ki, demek ki masrafı ziyade, leziz yemekler yemeye alışmış, az vermek olmaz, verdiğimizi çoğaltmalıyız, diyerek verilen miktarı ziyadeleştirmişti. Vermek, vermek, gene vermek. Kendilerine hediye edilen en kıymetli halı, seccade, tespih, kalem, kumaş ve emsali, en nadide paha biçilmez eşyayı günü gününe ehlini bulup vermek, en büyük zevklerinden birini teşkil ederdi. Hülasa, güneş gibi, ummanlar gibi sehavet ve merhamet merkeziydi. Bir kişi kendilerine müracaat etsin de eli boş dönsün, imkansızdı. Ceplerinden ellerine geçen meblağ ne kadar büyük miktarda olursa olsun, tereddüt etmeden verirlerdi. Sanki Hak Celle ve Ala Hazretleri gizli hazinesinin anahtarlarını kendisine teslim etmişti. Simya ilmine de manen vukufiyetleri vardı. Fakat kendileri buna zerre kadar itibar etmezlerdi. Bunu en yakınları dahi bilmezlerdi. Devlethanelerinde çok miktarda çeşitli yemekler pişer, kendileri azında azı gayet az yerler, büyük kısım misafirlere ikram edilir, bakiyesi de komşu evlerine gönderilirdi. Muhterem Üstad diyor, merhum Musa Topbaş Efendi, Sami Efendi'den bahsederken, muhterem Üstad, herhangi bir kederin izalesi için kendilerinden dua isteyenlere sadaka vermeleri tavsiyesinde bulunur. Şüphesiz ayrıca kendileri de dua ederlerdi. Sadakanın adabı. Büyük miktar meblağın, herkesin mali vaziyetine göre, bir zarf içine konularak, mümkün olduğu kadar tenha bir yerde, verecek şahsın, verilen kimsenin yanına gidip, lütfen şu emaneti kabul buyurunuz, diye büyük bir alçak gönüllülük, nezaket ve güler yüzlülükle muhatabına tevdi edilmelidir. Veren, verilenden daha ziyade minnettar olmalıdır. Zira fukara ve zuafanın bulunması, sadaka sahibi için büyük bir nimettir. Sadakayı mümkün olduğu kadar ehline, hakiki ihtiyaç sahiplerini arayıp vermek gerektir. Sokakta dilenmeyi meslek edinenlere hiç vermemektense az bir miktarla geçiştirmek daha evladır. Yani hiç vermemeye, vermeyi tercih etmelidir. Tamamen terk edilirse nefis bundan haz alır ve insanı cimriliğe meylettirir. İnsanoğlu hakiki iktisat yollarını benimser, nefsinde tatbik ederse hem maddi darlığa düşmez hem de sadaka verme durumunu kazanır. İsraf, nice zengin ve fakir evlerini istila etmiştir. Halbuki Kur'an-ı Mübin'in müteaddit ayetlerinde Allah müsrifleri sevmez, buna mukabil muhsinleri sever buyurulmaktadır. Bir kulu Halik-i Zülcelal Hazretlerinin sevmesi en büyük beşaret, sevmemesi ise ne büyük hüsrandır. Evvelce en dar gelirliler bile paralarını ölçülü sarf ettikleri için sadaka verirler, bunu İslami ve insani bir vazife bilirlerdi. yaptıkları bu yardımların gölgesinde huzurlu bir hayat sürerlerdi. Hülasa, israf birçok aile yuvalarını yıkmıştır ve yıkmaktadır. Muhterem Üstad Hazretleri, birçok yolculuklarında, otomobille seyahatleri esnasında bir fakir gördüklerinde durunuz buyururlardı. Fren tesirini gösterinceye kadar bazen 100-150 metre uzaklaşmış olurdu. Arabanın geri geri alınmasına da razı olmazlar, arabadan inerler, o mesafeye yürürler ve büyük bir şevk içinde ellerinde hazır bulundurdukları parayı ihtiyaç sahibine güler bir yüzle verirler ve büyük bir sürur içinde arabaya dönerlerdi. Bu gibi hareketlerin günde birkaç kere tekerrür ettiği olurdu. Şevk ve şetaretle yapılan kulluk vazifesi ne kadar büyük ve şereflidir. Muhterem Üstazın muhterem üstazları yani merhum Esat Erbili Kuddüs-i Sirru, bu pek kıymetli evladı için Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine şöyle niyazda bulunmuştur. Cenab-ı Halik ve Kadir-i Mutlak Celle Celaluhu Hazretlerinden istirham ederim. Şeriat-ı Mutahhara ve Tarikat-ı Münevvere'nin icra-i ahkamında şevk ve şetaretini bir kat daha tezyit ve ol veçiyle bir takım ricali muvahhidini kal ve halinden müstefit buyursun. Amin. Halık Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Mübini de buyuruyorlar. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sarf etmedikçe asla iyiliğe ermiş olmazsınız. Allah yolunda her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Ali İmran 92. Bir hadisi şerifte buyrulmuştur. Muhakkak ki kişi 70 şeytanın sakalını koparmadıkça sadaka vermeye muktedir olamaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anhadan. Cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennettedir. Dalları da dünyaya yayılmıştır. Kim ki o ağacın bir dalına tutunursa, bu dal onu cennete götürür. Cimrilik de öyle bir ağaçtır ki, kökü cehennemdedir, dalları da dünyaya yayılmıştır. Kim ki onun dallarından birine tutunursa, bu dal onu cehenneme sürükler. Muhterem Üstad Hazretlerinin sehavete ait anlattıkları menakıb pek çoktur. Biz yalnız hatırımızda kalan iki tanesinden bahsedeceğiz. Şöyle ki, Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri vahiy yoluyla İsa aleyhisselama buyuruyor. Filan kuluma git, yarı ömrüne zenginlik verdim, yarı ömrüne de fakirlik. Hangisini evvele alırsa ona göre imrarı hayat eder. İsa aleyhisselam vaziyeti tebliğ edince adamcağız cevaben, ben ailemle bu hususu istişare edeyim de ondan sonra cevap vereyim diyor. Evine geliyor. Arife olan hanımına diyor ki, hanım şöyle bir teklifle karşılaştım. Bana kalırsa evvel fakirliği isteyelim, sonra da zenginliği. Çünkü ahir ömrümüzde fakirlik zor olur. Maneviyatı kuvvetli olan ailesi diyor ki, hayır, evvela zenginliği isteyeceğiz. Şu şartta ki, yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz. Netice zenginliği istiyorlar. Uzun bir ömür yaşamalarına rağmen yediklerinden yedirdikleri, giydiklerinden giydirdikleri için zenginliklerinin zevali olmuyor, refah ve huzur içinde ahirete intikal ediyorlar. Kıtlık bir zamanda hasisliğiyle meşhur olan bir adam varmış. Ailesine ve kızına kimse kat'i surette yiyecek vermemelerini tembih ediyor. Bir gün evinden çıkıyor, dönüşünde bir fakirin elinde bir çörek görüyor ve hemen soruyor. Sana bu çöreği kim verdi? O da şu evin kızı verdi. Cevabını verince herif büyük bir öfkeyle geliyor, masum kızcağızın sağ elini bileğine kadar kesiyor. Hayli zaman sonra kızcağız gayet hesna yani güzelmiş. Hayli varlıklı aileler kendisine talip oluyorlar. Netice zengin bir gençle evleniyorlar. Bu sırada kızın babası da yokluk ve fakirlik içinde ölüyor. Ertesi sabah, sabah kahvaltısında kızcağız mecburen yemeğini sol eliyle yiyor. Bu hali gören kocası sağ eliyle yemesini tembih ediyorsa da mecburen kızcağız sol eliyle yemeye devam ediyor. Kocası, zaten fakirler görgüsüz olur diye hakarette bulununca kızcağıza hitaben hatiften bir ses geliyor. Uzat sağ elini, uzat sağ elini. Kızcağız sağ elini uzatınca kesilmiş olan elinin noksansız hale geldiğini görüyor ve yemeklerini sağ eliyle yemeye başlıyor. Rabbimiz Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin kulları üzerindeki merhametini teemmül edelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Acıyanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yeryüzünde olanlara acıyınız ki gökyüzünde olanlar da size merhamet etsinler. Devam edelim efendim. Derginin orta sayfasında yer alan merhum Musa Topbaş Efendi'nin Sadık Dana Müstear ismiyle kaleme aldığı Vermek, Vermek, Gene Vermek başlıklı Mahmud Sami Efendi'ye anlattıkları bu yazıya sükutiliği ve sohbetlerinden de bahsetmişler. Bu bölümü de aktararak programımızı da devam ettirelim. Efendim zaruret olmazsa saatlerce konuşmadığı olurdu diyor Sami Efendi Hazretleri için merhum Musa Topbaş Efendi. Bu sessizlik hallerinde daimi olarak zikir ve murakabe ile meşgul olurlardı. Allahu alem bu dalışları Ebu Bekir Sıddık, Ashab-ı Güzin ve Kibar-ı Ehlullah Hazeratı'nın tefekkürlerindendi. Zira yanlarında bulunanlar huzurlarında aynı hali yaşarlar, ayrılınca da devam ettiremezlerdi. Bilhassa tahtı terbiyesinde bulundurdukları kimselerin yerli yersiz konuşmalarını hiç istemezlerdi. Hadimlerinden birisi der ki, İntisabımın ilk günlerinde üstaza sık sık sualler sormak suretiyle bazı noksanlıklarımı öğrenmek ve bu surette telafi etmek niyetindeydim. Fakirin bu halini beğenmeyen muhterem üstaz hazretlerinin kaşları çatıldı, simai âlilerinde büyük bir neşesizlik zuhur etti. Böyle manasız suallerin bir salik için yersiz olduğunu ima ettiler. Hatamı anladım, bundan sonra böylece sualler sormaktansa edebi muhafaza etmenin lüzumunu anladım. Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak huzurlarında uzun seneler kaldıysam da en zaruri sözler hariç bu müddet zarfında kendilerinden bir sual sormak cüretini bulamadım. Takriben 20-22 sene geçmişti. Bir gün cesarete gelip, efendim, hayli zamandan beri huzurunuzda bulunmaktayım. Buna rağmen herhangi bir şey sormaya cesaret edemedim. Halbuki birçok kimseler sizinle hayli görüşmeler yapıyorlar ve fazlasıyla istifade ediyorlar. Acaba fakirin hali ne ola ki dedim, cevaben buyurdular. Teslim ehli için sorgu ve suale lüzum yoktur. Bu, Gafsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözleridir. Hicaz ve Anadolu yolculuklarında günler ve haftalar geçerdi de fem-i saadetlerinden ancak en zaruri söylenmesi icap eden 8-10 kelime çıkardı. Sohbetlerdeki kalp ve gönül bahisleri müstesna. O zaman icap ederse büyük bir şevkle saatlerce konuşurlar. Kendilerinde en ufak bir yorgunluk hissetmezlerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de noksanlık görülürdü. Sükût ve edep ehlini çok severler, yanlarına oturturlar, iltifat ederlerdi. Onların terbiyelerine çok ihtimam gösterirler ve kendileri gibi değerli vasıflarla ziynetlenmelerini arzu ederler, bu hususun tahakkuku için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyazda bulunurlardı. Medine-i Münevvere'de pek sevdikleri Mevlana Ziyaeddin Kadiri Hazretlerinin ziyaretlerine giderler ve bu kalbi mülakat yarım saat kadar sürerdi. Bu müddet zarfında bir girişte Esselamu Aleyküm, bir de ayrılırken Esselamu Aleyküm denirdi. Hepsi bu kadar. Hasan Basri Kuddise Sirruh, gönül ehli olanlardır, sürekli susmayı itiyat edenlerdir. Gönülleri dile gelip söz lisana sirayet etmedikçe, konuşmazlar. Lokman Hekim şöyle der, sükût gerçekten bir hikmetmiş. Yazık ki onun yapanı azdır. Yine büyüklerden biri demiş ki, söz gümüşse sükût altındır. Hayırlı söz keramettir, sükutsa selamettir. Konuşma insanın terazisidir. Fazlası ziyandır, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Dilini tutan bütün kötülüklerden kurtulur. Fuzuli, lüzumsuz sözlerden kaçınmak kişinin ahlakının güzel oluşundandır. Diline hakim olan, evi kendisine geniş gelen ve kusurlarına gözyaşı döken kimseye ne mutlu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan, "Ya Resulallah bana nasihat et." Resul-i Ekrem Efendimiz dilini işaret ederek buyurdular, "Diline sahip ol." Muaz yine tekrarladı, "Ya Resulallah bana nasihat et." Efendimiz, "Anan seni kaybetsin ya Muaz. İnsanların yüzüstü cehenneme düşmelerine sebep dillerinden başkası değildir." Süka oğlu Muhammed Kuddise sırru, "Ey kardeşimin oğlu, sizden önceki Müslümanlar Fuzuli sözden hoşlanmazlardı. Allah'ın kitabı Kur'an okumanın, iyiliği emredip kötülüğü sakındırmanın, mutlaka günlük ve zaruri olan konuşmaların haricinde her sözü lüzumsuz ve fuzuli addederlerdi. Sükût, alimin süsü, sükût, alimin süsü, cahilin örtüsüdür. Yunus Emre Hazretleri'nin şu sözleriyle hem bu şahane makaleyi hem de programımızı nihayetlendirelim. Az söz erin yüküdür. Çok söz hayvanın yüküdür. Bilene bu söz yeter, sende gevher var ise." Eyvallah. Evet efendim, Altınoluk dergimizin 13. sayısını bugün önümüze aldık. İman ve hayat kapağıyla okuyucularının karşısına çıkmış Altınoluk dergisi Mart 1987 yılında ve programımızın bu ikinci bölümünde özellikle derginin orta sayfasında yer alan merhum Sahibül Vefa Musa Topbaş Efendi'nin muhterem üstadları Ramazanoğlu Mahmud Sami Kuddise Sirruh Hazretlerini anlattıkları vermek, vermek, gene vermek başlıklı yazılarını sizlerle paylaşmış olduk. Bir kez daha bu iki büyük hak dostuna Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmetler niyaz ediyoruz. Kabirleri pür nur, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Hak onların bu feyizli, bereketli, ruhaniyetli hayatlarından güzel hisseler almayı ve onların güzel yollarından yürüyebilmeyi tüm sesimize kulak veren dostlarımıza nasip etsin. Nice nice Rabbani alimlerimizin ve hak dostlarının o güzel halleriyle hallenme dileği ve duasıyla diyerek programı noktalayalım. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir Altınoluk'ta yürüyüş programında tekrar birlikte olalım istiyoruz ve programımızı nihayetlendirirken de hatırlatmak istiyorum, çünkü bir yerde Altınoluk dergisinin de ev sahipliğinde gerçekleşecek bir program 16 Kasım Pazar günü saat 12.30'da Kalbin Sesi Erkam Radyo ve Bir Gönül Çağrısı Altınoluk Dergisi işbirliğiyle gerçekleşecek İnsanlık İçin Hayırlı Ümmet konulu panele hepiniz davetlimişsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Açılış sohbetini muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yapacağı panelin oturum başkanı Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş getiren, panelistler, konuşmacılar, Altınoluk Dergisi imtiyaz sahibi Abdullah Sert Bey, Profesör Doktor İrfan Gündüz, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocalarımız. Panelin sonrasında bütün Erkam Radyo programcılarına birer teşekkür plaketi takdim edilecek ve sonrasında da birbirinden kıymetli sanatçılarımız, işte Mehmet Hadi Duran, Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Ender Doğan, en güzel tasavvuf musikisi eserlerini o sahnede programın son bölümünde siz değerli dostlarımız için seslendirecekler. Kulaklarımızın, kalplerimizin pası silinsin diye 16 Kasım 2014 Pazar günü saat 12.30'da gerçekleşecek bu özel programa tüm dinleyenlerimiz davetlidir. Siz kıymetli dostlarımızı da aramızda görmek isteriz diyor Altınoluk'ta yürüyüş programımızı. Şimdilik burada nihayetlendiriyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.
Erkam Radyo'da Altın Oluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.